Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahlayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi davet edelim. Edelim herkesi hep beraber, siz buradan, ben Twitter üzerinden, herkes çağıralım, başlayalım ondan sonra. Diyelim ki bugün yayının başlığında gördüğünüz kangren ya da tıbbi ifadesiyle gangren, ama halk arasında söylene söylene artık galat olmuş eskilerin söylemiyle, herkes böyle kullanıyor, o yüzden bence de bir beis yok bunu böyle kullanmakta. Kangrenin ne olduğu üzerine biraz konuşalım. Yayının paylaşımı sırasında beraberinde kullandığım fotoğrafı gördünüz. O kırık bir ampul. Dolayısıyla neyi anlatmaya çalıştığını da biliyorsunuz elbette. Ama şimdi yaşananlar eşliğinde ve bugün Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısı öncesinde bence bu yayını yapmak önemli. Çünkü hayır, hiç kimsenin, hani bir AKP'li yöneticinin, hele hele Erdoğan'ın göklerden gelen bir kararmış gibi bu yayından esinlenerek kararından vazgeçeceği, öyle böyle davranacağı falan beklentisi içinde değilim. Aptal değilim ben ama yine de tarihi bir tespit yapmamız gerekiyor. Yayına atfettiğim önem açısından değil tarihi tespit. Gerçekten tarihi bir tespit bu. Bunu toplum olarak yapmak lazım. En çok da AKP'lilerin yapması gerekiyor. Geçmişte pek çok siyasi partinin tarihinde görüldüğü gibi, birazdan paylaşacağım, aslında AKP de yaşadı bunu. İki kez yaşadı hem de. Birincisinde akılcı bir yol seçildi ve bu partinin önündeki 10 yıldan uzun süreyi yaşattı. Rahatlattı partinin elini. İkincisinde bir yenilenme yapılmak zorunda kaldı ama üçüncüsüne gelinen yol ayrımında şu anda çok ciddi bir tercih aşamasında Tayyip Erdoğan. Ve bu tercih çok zorlu bir yol ayrımında yapılıyor. Geçmişte 2007 yılında, ki o dönemi hatırlayacaksınız, kısaca hatırlatmakta belki fayda var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme safhasında dünyanın, Tanrı'nın, herkesin bildiği şeyi başkalarından saklayarak ilerlemek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı olmak istiyordu ama o günün koşullarında cumhurbaşkanı olması partinin geleceği açısından kritik, riskli bir adım olabilecek diye düşünüyordu bir yandan. Bu konuda ikna edildiği anda geri adım atmayı bildi. İkna eden kişi kendisini Abdullah Gül değildi. Çünkü Abdullah Gül orada geçmişte de hani Refah Partisi'nin içinden ilk, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Milli Selamet Partisi'nin, Milli Görüş'ün içinden ilk kırılmaların yaşandığı dönemde, arkasından gelen işte o Refah üzerinden ayrışmada kullanıldığı gibi Abdullah Gül değildi bu kez. Çünkü Abdullah Gül orada da Erbakan'a, merhum Erbakan'a bayrak açarken zaten arkasındaki kadro belliydi ama önde olan, perdenin önüne çıkan kişi kendisiydi ve sonuçlarına da kendisi katlanmak zorunda kaldı. Bu kez öyle olmadı. 2007 yılında aday belirleme süreci içinde o dönem meclis başkanlığını üstlenen Bülent Arınç'ın büyük etkisiyle, ki burada defalarca size anlattım, hani içeriden şahitliklerimle anlattım. Hafızam beni yanıltmıyorsa 16'şar kişilik gruplar halinde milletvekilleriyle görüşmeler yapıyordu Erdoğan. Kimiyle işte sabah kahvaltısı yapıyordu, kimiyle öğle yemeği yeniyordu, kimiyle akşam üzeri bir çay içiliyordu falan filan, ama 16 kişi diye kalmış aklımda. Her biri kaçınılmaz olarak bu hareketin tek belirleyicisi olduğunu bildikleri için Erdoğan'a bir şekilde biat, bağlılık da göstermek açısından siz olun efendim diyordu. Hatta aralarında öyle isimler vardı ki işte rahmetli annem sizi rüyasında görmüş ve anlattığı şey her zaman işte elinizde bir Zülfikar'la, Hazreti Ali'nin kılıcıyla beyaz bir atın üzerinde düldülün herkesi kesiyormuşsunuz. Sizin tabii ki cumhurbaşkanı olmanız lazım falan diye goy goy yapanlar da vardı. Ama buna rağmen aday belirleme sürecinin sonuna gelindiğinde yine meclis başkanı olan o dönemde Bülent Arınç bir öğle vakti grup toplantısından hemen önce meclis başkanlık makamında Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan ağırladı. Bu hareketin en önemli 3 ismi, diğerleri de var elbette, yani bu böyle 2-3 isimle bir araya gelmiş bir insan, bir hareket değil elbette. Yani Mehmet Ali Şahin'i, Abdüllatif Şener'i de anmak lazım bunların içinde. Her neyse, orada üçü bir araya geldiler ve sonrasında yine merhum Erbakan'ın deyimiyle kerhen O öyle derdi çünkü, kerhen destek vermek. Yani çok istemeden ama mecburiyet karşısında bir şeye yardımcı olmak anlamında. Kerhen destek vererek bu hareketin şu anda Cumhurbaşkanı adayı dostum, arkadaşım, kardeşim, yol arkadaşım Abdullah Gül beyefendidir deyip, hani böyle milletin Abdullah Can Timur'un koşar adım üstüne atladı falan Abdullah Gül'ün o görüntü yaşandı biliyorsunuz. Bu partinin içinde yaşanan ilk ciddi büyük kırılmaya da yol açabilecek çok ciddi bir ayrımdı. Geçmişte pek çok zorluk aşıldı, görüş ayrılıkları yaşandı. Yani Irak tezkeresinin, 1 Mart tezkeresinin hazırlandığı dönemde askerle ilişkileri yürüten, ki o dönemde Dışişleri Bakanlığı'nı da üstlendiği için, Abdullah Gül'ün üzerinden gittiği için bu hikaye. Mesela Kıbrıs'ta referandum hikayesinde böyle bir şey olmadı anlam planı uygulamasında. Pek çok önemli düzenlemede 17 Aralık zirvesinin önünde Abdullah Gül sakin güç olarak Erdoğan'ı teskin edici bir etki gösterdi falan filan. Ama 2007 yılında yaşanan bu sorun ardından partiyi daha da çelikleşmiş bir hale getirdi. Nasıl oldu? Çünkü aday çıkmasıyla birlikte Türkiye'de yine o abuk sabuk tartışmalar başladı. Başörtüsü tartışması, başörtülü birine işte selam verilecek mi, verilmeyecek mi? O dönemin genelkurmay başkanı, sorunuzu anladım, ne demek istediğinizi biliyorum, farkındayım falan filan yapmıştı Yaşar Büyükönü. Sonra biliyorsunuz zırhlı aracına bindi ve gitti kendisi. O tartışmaların içinde önce mecliste yapılamayan, iptal edilen seçim, ardından şu hukukun ayaklar altına alındığı 301 tartışması, rezalet gerçekten 367 tartışması, özür diliyorum, hukukun ayaklar altına alındığı bir dönem. Ama sonuçta 2007 yılının 27 Ağustos tarihinde Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi ve ilk kriz, üstelik parti çok daha güçlenmiş bir şekilde atlatıldı. Çünkü dışarıdan gelen etkiler partinin bir arada durmasını, duramazsa çözüleceğini çok net gösterdi. Hem Erdoğan'a, hem kurmaylarına, hem de partinin sıradan neferlerine. Yani partiye bir şekilde oy veren, gönül bağı olan, bugün anlatıyor ya ne olursa olsun reis falan diye bağıranlar, onların ayrışmalarını engelledi. İkinci büyük kriz, çok ciddi bir kriz hem de, 2017 yılında yaşandı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Hafızayı biraz tazelemekte fayda var. Aslında uzun süredir sinyalini veren, parti içinde pek çok il ve ilçe teşkilatında yaşanan sıkıntılar, kavgalar, dövüşler, seçimler sırasında hiç beklenmedik şekilde çıkan ikinci adaylar, insanların birbirine dalması, il yönetimleriyle milletvekillerinin birbirlerine girmesi falan, bunları gören Erdoğan biliyorsunuz o dönemde çok seri bir operasyon yaptı. Yerel yönetimler açısından çok ciddi bir temizliğe gidildi. Takır takır döküldü herkes. Hayır, o şeyi söylemeyeceğim. Büyük şehirlerin daha sonra, hani bundan seçimden bir sene önce, yerel seçimlerden bir sene önce yapılmış operasyondan falan bahsetmeyeceğim. Bu değil derdimiz. Burada il ve ilçelerdeki yenilenmelerden bahsedeceğim. Çünkü herkesin gördüğü, sevgili Hasan'ın söylediği metal yorgunluğu olarak adlandırılan süreç, hatırlıyor musunuz? Bir parti grup toplantısına yine, tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde açıklamanın yapıldığı gibi, Erdoğan öyle bir ifade kullandı ki bir takım değişimlerin yaşanacağını, partinin bütün yönetsel kademelerinde, hem yerel teşkilatlar içinde, hem partinin kendi içinde, hem kabine içinde, her şekilde bir metal yorgunluğu sezildiğini ve bu metal yorgunluğunun üzerine bir değişim yapılması gerektiğini. Bütün bunları yaptı 2017 yılında. 2017'nin bu döneminde sanırım ayı tam hatırlamıyorum, çok net hatırlayamıyorum ama yaz ayları, yazın böyle tam göbeğinde bu değişimlerin yaşandı. Parlamento kapanmadan hemen önceydi hatta, yanlış hatırlamıyorsam. Yani yasal sürecin Temmuz ayı olduğunu düşünürsek, Haziran sonu Temmuz'a biraz sarkmayla birlikte Temmuz olması lazım. Merhum Dengir Mir Mehmet Fırat'la bir görüşme yaptık. Partinin önemli isimlerinden bir tanesi, çünkü geçmişte hem kurucu olmasıyla hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yazılan tüzüğü gereğince partinin siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini üstlenerek aynı zamanda genel başkan sıfatını da kazanmış isimlerden bir tanesiydi. Biliyorsunuz sonradan ayrıldı partiden, HDP'de siyasete devam etti. Şimdi o dönemde Dengir Bey'le yaptığımız, Allah rahmet eylesin, yaptığımız görüşmede bir ifade kullanmıştı. Daha sonra gazetelere, televizyonlara da bu demeci verdi. Hatta burada yayında size anlatmıştım aynı hikayeyi. Diyordu ki burada anlatılan şey Erdoğan'ın metal yorgunluğu değil. Bu bir çürüme. Ciddi anlamda bir çürüme hem de. Çünkü parti teşkilatında bu tarz değişiklikleri yapabilecek bir insan değil. Hatta şunu da kullanmıştı. Benim kadar sen de tanıyorsun. Böyle bir adım atabilmesine ihtimal veriyor musun? Vermiyorum demiştim. Hatta size yayınlarda da anlatmıştım. Yani bu değişim gerçekten ne kadar hayra alamet algılayabilmek pek kolay bir şey değil. Hakikaten pek kolay bir şey değil. O dönemde yaşanan istifaların, biliyorsunuz, istenerek alınan istifalar vardı. Dengir Bey ilk kez bunlarla ilgili olarak fesih kavramını kullanmıştı. Demişti ki bunlar zorunlu istifalar. Yani partinin içinde çürümenin kokusunu dibine kadar alan, burnunda değil sadece, damağında, yanaklarında, ellerine bu kokunun sindiğini, çürüme kokusunun sindiğini anlayan Erdoğan, istifaları bir fesih niteliğinde alıyor ellerinden bu insanların ve özellikle Doğu'da, yani o dönem çok sık kullandığı, kendisi de işte bölgenin insanı olduğu için özellikle bunu söylüyordu. Doğu'da artık bu partinin hiçbir şekilde oya tahvil edilecek sevgiye sahip olmadığını gördü demişti. Ben de burada yayında anlatmıştım size bunu. Yani bu görüşmenin önemini, bakışın netliğini. Çünkü burada Dengir Fırat'ın şöyle bir çözümlemesi vardı. Diyordu ki artık elinde başka yetkiler de olsa, başka güçler de olsa, yani Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanıyor da olsa, artık %30'ların, %40'ların konuşulduğu bir ortamda Erdoğan'ın partisini kendisiyle beraber sürükleme ihtimali olmadığını görüyorum ben. Benim gibi o da görüyor. Çünkü bugüne kadar yaşanan bütün krizlerde Erdoğan'ın siyasi karizması tırnak içinde partinin kurtuluşuna vesile oldu. Ne zaman böyle bir sıkışma yaşansa, lider figürü ortaya çıktıktan sonra arkasındaki dökülenleri de toplamaya fırsat verdi aslında. Ama bugün artık 2017'ye gelindiğinde bunun yaşanmadığını herkes biliyor, herkes görüyor en az benim kadar demişti. Ve bu çürümenin, yani Cumhurbaşkanlığının başkanlığa döndüğü bölümde %30'un, %40'ın artık partinin kendisiyle birlikte devamını etmeyeceğini, %50 artı birden söz edildiği dönemde bu çürümenin taşınabilir bir çürüme olmadığını söylemiştim. O dönemde konuşurken Dengir Fırat'la şu hatırlatmayı da yapmıştım ben kendisine. Geçmişte Anavatan Partisi'nde de siyaset yapmış önemli isimlerden bir tanesi. Ve ANAP'ın 1989'da Özal'ın köşke çıkışıyla birlikte arkasından nasıl hızla çürüdüğünü, hatta 89'daki çıkışa da zaten o çürümenin vesile olduğunda bilen gören isimlerden biriydi. Doğrusunu isterseniz çok fazla geçmişe değinmek istemedi. Hani artık o insanların pek çoğu öldü, siyaset dışı kaldı, bu saatten sonra dedikodu yapmak doğru olmaz diyerek. Ama şunu doğruladı. Yani bu süreç içinde çürürken sizinle birlikte çürüyenleri partinin dışında bırakmak liderin görevidir. Bunu partinin yetkili organları yapamaz dedi. Bu bana çok ilginç gelmişti. Çünkü size de deminden beri hatırlattığım, hani o 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki yaşanan, aslında partinin yetkili organı tek bir kişi gibi bile görünse aslında Bülent Arınç'ın beraber devam ettiği, siyaseti yaptığı insanların ortak kararıydı. Yani bu partinin kuruluşunda önemli roller üstlenmiş insanların, mesela Cemil Çiçek'in, mesela başka kimlerin, Abdülkadir Aksu'nun, çok yakın olmasa da Abdüllatif Şener'in, tabii o dönemde orada değildi, partinin içinde değildi ama eğer bulunsa aynı görüşten bahsediyorum, Mehmet Ali Şahin'in, onlar yüksek sesle bunu dile getirecek kapasitede değillerdi. Yani böyle bir şeyi Erdoğan'ın yüzüne söyleyebilmek sadece Bülent Arınç'la Abdullah Gül'e mahsustu. Bir parantez açalım burada. 17 Aralık zirvesi için hepinizin hafızasında var aslında, siyaseti yakından takip edenlerin. Ben orada birebir şahit olduğum için orada Erdoğan'ı atılacak bütün adımlarda fevri davranmaktan engelleyen de Abdullah Gül'dü, biliyorsunuz. Hani masa altından ayağını tekmeledim, kolunu tuttum hikayeleri falan. Biliyorsunuz işte, hepiniz yaşadınız onları, o dönemi. Uçağımı hazırlayın, hemen dönüyoruz. Kara Murat, fedailer falan filan. O dönemde sakinleştiren güçtü. Ama şimdi 2017'den de merhum Dengir Fırat'ın da anlattığından ya da 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrımında yaşananlardan çok farklı bir dönem var. İstedim ki bugün biraz bunu konuşalım. Kangren dediğim bölüm bu. Çünkü geçmişte de partinin kangren olan organları oldu. Ve deminden beri size anlatmaya çalıştığım şekliyle Erdoğan bir şekilde liderlik sergiledi, sergilemek zorunda bırakıldı. Bir şekilde kendisini bu yola sevk eden, zorlayan insanlar oldu. Ama bugün net bir şekilde etrafında böyle biri yok. Artık bu tahlili çok net koymak zorundayız ortaya. Ne partinin, hani bu başkanlar konseyi gibi bir şey var ya partinin, Cumhurbaşkanlığı danışma grubu var. İçinde meclis başkanlığı yapmış eski isimler var ki çok acayip adamlara kadar gidiyor bu hikaye. Yani Bülent Arınç'ın, Mehmet Ali Şahin'in, Cemil Çiçek'in, Köksal Toptan'ın oturduğu bölümde ben alınan kararları Erdoğan'ın dinlediğini düşünmüyorum. Çünkü geçmişte de pek çok örnekte gördüm, bir muhabir olarak yanında 6 sene boyunca geceli gündüzlü gezmiş bir insan olarak gördüm. Erdoğan'ın kafasında şöyle bir danışma mekanizması vardır ve bu Osmanlı geleneğinin de bir devamıdır aslında. Müşavere sistemini uygular. Herkese danışır, herkesle konuşur, kendi kararını verir. Kimsenin kararını dinlemez. Ve şimdi bugün gelinen noktada artık yanında danışabilecek biri de yok. Bu insanlar eğer danışmadan bir ses çıkacak olsaydı, hatırlayın Sedat Peker'in videoları çıktıktan sonra konuşan ilk isimlerden bir tanesi, geçmişte Adalet Bakanlığı da yapmış, muhtemelen çok zeki bir siyasetçidir Cemil Çiçek, Adalet Bakanlığı da yapmış, Cemil Çiçek'in çıkıp bunlar araştırılmalı dediği günü hatırlayın mesela. Arkasından şu dakikaya kadar konuşmayan insanlar var. Mehmet Ali Şahin'den falan söz beklemiyorum. O konuşmaz, konuşamaz. Köksal Bey, Köksal Top'tan muhtemelen parti içi dengeyi gözeteceği için bu topa yükselmeyecektir. Ama ben Bülent Arınç'tan bu aralar bir çıkış bekliyorum mesela. Mesela bugün, yarın. Hem de sert bir çıkış. Yani bir hatırlatmayla beraber bir çıkış. Partinin nereden nereye geldiğini, nasıl kırılacağını, bu tehlikeye işaret eden. Muhtemeldir ki bugün grup toplantısını bekleyecek Erdoğan'ın çok büyük ihtimalle Süleyman Soylu'ya sahip çıkma konuşmasını dinledikten sonra Arınç konuşacaktır diye düşünüyorum. Ama bu konuşmanın artık kimseye bir faydası yok. Kangren diye anlatmaya çalıştığımız bu yaşanan durum vücut içinde yaşandığı zaman doktorların, hekimlerin elinde bir yine de bir ihtimal var, bir güç var. Eğer tıbba inanıyorsanız, oranın artık kanla bağlantısını kesmiş, hiçbir şekilde yaşamsal aktivitelerine devam etmeyen bir organın, bir dokunun çıkartılmasına karar verebiliyor hekim. Ama bu kararı verecek hekimin aklı selim sahibi biri olması gerekiyor. Bugün yaşananlarda olduğu gibi hiçbir şekilde bilime inanmayan, gerçeklikle bağını kopartmış insanların bunu yapabilmesi mümkün değil. Neden söylüyoruz bunu? Dün sabah size bir şey anlattım, hatırlıyor musunuz? Dedim ki resmi gazete, biliyorsunuz ben de takıntı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı bu sabah. İnsanlar çok uyanamadılar bu mevzuya. Kim uyandı? Piyasa. Adı neyse, yani piyasa deniyor buna ama ismi cismi nedir, nerede yaşar, ne yer ne içer, kaç metre uzun atlama mesafesi vardır falan bilmediğimiz bir yapı. Ama piyasa uyandı buna ve öyle bir tepki verdi ki şu dakika itibariyle hatta bakacak olursak. Amerikan dolarının Türkiye'de satış fiyatı dün itibariyle 50'lere, 8.50'lere kadar tırmandı. Gerekçe? Dün sabah sorduğum soru. Ya ne oldu? Savaş mı var kardeşim? Bir Merkez Bankası başkanı niye durduk yerde değiştirilir? Yani Merkez Bankası'nın başkanının yardımcısı, başkanı değiştirmenin ne kadar kanlı olduğunu gördün zaten. Neden böyle bir şeyle uğraşılır? 10.40'a kadar çıkmış bir euronun ardından piyasanın verdiği tepkinin farklılığını unutmayın, aklınızdan çıkartmayın. Öyle bir tepki ki bu çalışmayan bir piyasadan geliyor. Yani barları, kafeleri, kahveleri, ütücüleri, her şeyi, kuru temizlemecileri kapalı bir camianın içinde direnmeye çalışan, çalışıp değer üretmeye, bu ülkeye vergi vererek ekonominin dönmesine, çarkın çevrilmesine yardımcı olmaya çalışan insanların var olmadığı bir ekonomiden bahsediyoruz şu anda. Ve böyle bir sistem içinde Tayyip Erdoğan ekonomik kırılganlığı da tetikleyecek şekilde kangrene karar verip doğru yerde tesis edip kesmek zorunda. Soru, keser mi? Maalesef. Çünkü bu öyle bir hareket ki tek kişiye bağlı yapılarda bu kararı verebilmek için adım atılacak dönemi tek başına değil grupla belirlemek gerekiyor. Tıpkı size deminden beri anlattığım 2007'de, 2017'de olduğu gibi. Yani sizinle birlikte adım atacak insanları çok doğru dinleyip çok doğru tahlil etmeniz gerekiyor. Erdoğan şu anda ciddi anlamda gerçeklikten kopmuş durumda. Bunu son 1,5-2 yıldır herhalde 10. kez söylüyorum. Yani bazılarının söylediği gibi yakın çevresinin kendisini doğru bilgilendirmemesi nedeniyle değil, gerçeğin şu anda yaşananının inanılmayacak kadar kötü olması nedeniyle. Onun hayalindeki Türkiye kuşkusuz hiçbir siyasetçi için böyle değildir. Sağdan da olsa, soldan da olsa fark etmez. Ama hiçbir siyasetçi alayım, batırayım, yerlerde süründüreyim diye iktidara falan gelmez. Kimse kendini kandırmasın. Ama yaşananı görmek ve görmemek arasında çok ciddi bir ayrım var. Erdoğan şu anda görmeyi reddediyor. Atılan her adımı kendi iktidarının karşısındaki muhalif cephenin çıkarttığını, kendi kötülüğü için hatta ulusal Amerika'nın operasyonları olduğunu falan düşünüyor. Oysa heyecanlanan çok basit bir şey. Yani parti içinde çok ciddi bir kurgu ilerliyor. Artık bunu da herhalde bir 3-4 ay önce kullanmıştım. Post Erdoğan dönemi konuşuluyor. Erdoğan'dan sonrası için herkes yer kapma telaşında şu anda. Geçen sene 8 Kasım'da devreden çıkmasıyla ama aportta beklemesiyle artık bir parça daha mücadele edilebilir kahramanlardan biri haline gelmiş Berat Albayrak bir yerde duruyor. Onun dışında şu anda partide bu partinin kurucuları da dahil olmak üzere. Yani kurup şu ana kadar getirmiş insanların hiçbiri yok. Onun yerine 2015 yılında partiye paraşütle indirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. O duruyor sadece. Ve şu anda olmayan bir kahraman yaratılarak teşkilattan destek oluşturmaya çalışılıyor. Kim yapıyor bunu? Süleyman Soylu kendi yapıyor. Ama bu destek geçen yazın içinde o ya saçmalamanın dibi olarak görebileceğimiz, geç saatte sokağa çıkma yasağı açıklamada yaşanan, istifa etme senin neyi Soylu desteği gibi bir destek edinemiyor artık. O kadar ağır bir şey ki bu. Size daha önce geçen hafta içinde ispatladım. Algoritmalarla oluşturulmuş bir takım bot hesaplarla Süleyman Soylu'ya destek açıklamaları yapılıyor ve artık komik hale geliyor. Habertürk televizyonunda alayı valayla duyurulmuş. Hani dağın fare bile değil, farenin pisliğini sadece gösterdiği bize. Bir televizyon programının ardından kendisini kapıda 20 kişi ancak karşıladı. Onlar da bindirilmiş kıta, çok belli zaten. Ama buna rağmen Süleyman Soylu şu anda liderlik savaşını yürüten tek kişi. İkinci figür hala çıkmış durumda değil ortaya. Neden? Berat Albayrak'ın ortaya çıkması bambaşka bir tartışmayı getirecek. Erdoğan şu anda çok ciddi bir yol ayrımında. Berat Albayrak ortaya çıktığı zaman 128 milyar dolar nerede? Süleyman Soylu'nun kafası ne zaman yükselse Alaaddin Çakıcı'yla, Korkut Eken'le, Mehmet Ağar'la, mafyayla, yolsuzluk düzeniyle, bu insanlara verilen korumalarla ilgili sorular gündeme gelecek. Çok ciddi bir yol ayrımı. Burada görmesi gereken, bana kalırsa görürüm sorusunun cevabı hayır bu arada. Ama görmesi gereken şey şu, partinin tek bir liderlikle gelebildiği 20 yıllık sürecin sonunda gelip dayandığı kapı artık AKP'nin daha önce çaldığı kapı değil. Çünkü bir yandan da deminden beri hatırlattığım bu ekonomik kriz yaşanıyor Türkiye'de. Bitti mi? Biter mi? Aşı sıkıntısı yaşanıyor. Bütün dünyanın gözlerinin önünde çok kötü yönetilmiş bir sağlık politikası. Bugün geldiğimiz yerde bir yıl önceyle 180 derece farklı olarak düşünülen bir aşılama metodu. Hani Sinovac aşısından mRNA aşılarına geçişi kastediyorum. BioNTech aşısına geçişi kastediyorum. Ve bununla ilgili yapılan sözleşmeler, ödenen paralar falan bunlar konuşulmuyor. 3. Boğazına kadar yolsuzluğa atmış durumda Adalet ve Kalkınma Partisi. Boğazına kadar. Siz zannediyor musunuz ki Erdoğan'ın Ruhsar Hanım'ın yaptığına ilişkin olarak yaşananın, yaşanabilecek olanın farkında olmadığını? Mümkün değil böyle bir şey. Yani her şeyi bırakın, siyasi ahlak açısından baktığınız zaman bir bakanın kendine bağlı teşkilata kendi şirketinden mal satması söz konusu. Bunu Erdoğan bile savunamaz. Farkında ama bununla bitmiyor ki. Üst üste gelen olayların, döküntülerin Erdoğan'da yarattığı tahribat bugün partide grup toplantı salonunda yüzüne yansıyacak bence. Nasıl yansıyacak? Bence çok gereksiz bir dik duruş sergileyecek bugün toplantıda. Yani eski sözünün kılıçtan keskin olduğu günleri hatırlatmaya çalışacak. Ama şunu unutmayın, artık sallanan bir iktidarın elinde iktidarın yükselticileri teker teker dökülmeye başladı. Medya bunlardan en öncelikli olanı. Ne kadar yapış aşağılık bir durumda olduğunu gördük işte. Yani mafya babalarıyla aşık atan, yazı yazmadan önce onlara söyleyen, gösteren, internet sitesi oluştururken ülkenin İçişleri Bakanı'ndan icazet alan, yapış yapış pislik bir gruptan bahsediyoruz. Ve ne zaman onlar kendilerini kurtarmaya çalışsalar bunun içinden, bu kez o mafyatik yapı buna izin vermiyor. Fatih Tezcan denen yaratığın dün yaşadığını düşünün işte. Çıkıp kendisinin açıklama yapmasını, ben Sedat Peker'le FaceTime'dan görüştüm. Neden söylüyor böyle bir şeyi? Mecbur çünkü. Çünkü çok iyi biliyor ki bir cümle daha ederse yapılmış görüşme lak diye ortaya konacak. Tıpkı bir gece önce İçişleri Bakanı'nın arkadaşımdır dediği insanla ilgili olarak görüşmenin hemen önlerine konulması gibi. Orada ne diyordu? Arkadaşımdır denilen insan, ismini de hatırlayalım burada. Çünkü ortaya çıktığı andan itibaren herkesin, Reşat Hacı Fazlıoğlu, herkesin düşüneceği şey aynı. Senin arkadaşın ama bir yandan o bile diyor ki sana, Ya ben bunun ne yaptığını anlamıyorum. Bu ne demek? Partide bir şekilde sana destek olanlar çekiliyor arkandan. E çekildiği zaman içinde kalacağın kurtlar sofrası sana ait bir sofra değil ki. 2015 yılında gelip içine biri tarafından oturtulduğun bir sofradan bahsediyoruz. O sofradan seni parti teşkilatının kaldırması 15 saniye sürmez. Çünkü sonuç içinde bu her ne kadar hani o yayın sırasında da hatırlatıldı ya babasının işte kayınpederinin içinde bulunduğu yapı nedeniyle camiaya uzak değil. Ama camiaya uzak olmamakla camianın içinden gelmek arasında çok ciddi bir fark var. Ve milli görüş geleneği böyle dışarılıklı Anadolu tabiriyle dışarılıklı insanlardan çok hoşlanmaz. Gerçekten hoşlanmaz. Ne zamana kadar? İşine yaradığında siyasal İslamcı böyledir. Siyasal İslamcı kullanır, işine yaramadığı anda tekmeyi çakar yollar. Şimdi böyle bir handikap varken ortada, bugün yaşanacak kırılmanın içinde Erdoğan tarafından bu kırılmanın yapılması dışında hiçbir seçenek kalmıyor. Yani Erdoğan kendi eliyle seçerek birilerini tasfiye ederse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürüme ihtimali var. Çünkü geçmişte bunlar yaşandı ve güçlenerek çıktı hep bu süreçlerden Erdoğan. Çünkü düşmanı partinin içinden yaratarak çıkarttı. Attı insanların önüne, partideki bağlılığı sağladı. Bugün bunu yaptı. Yapabilecek mi sorusunun yanıtı bir kez daha söylüyorum. Hayır bence. Ama eğer bunu yapabilirse partinin yırtma ihtimali var. Bu saatten sonra olur mu? Olmaz. Çünkü Erdoğan'ın o önünde bulunduğu zorlu ayrımın içinde eğer dönecek olursa bu yol belki ona Cumhurbaşkanı, başkan birilerinin deyimiyle olarak bir süre daha açacak. Ama artık şu çok net görülüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapısal varlık nedenleri tamamen bitmiş durumda. Yani şu 3Y ile yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele falan bunları geçin, bunun bir önemi yok. Onlar hikaye. Yapısal varlık nedeni milli görüşün içinden çıkmış bir parçanın Türkiye'de siyasal sistemin tamamını ele geçirebilmesinden bahsediyorum. Şu anda AKP'nin elinde değil bu sistem. Yaşanan mafyatik yapıyla yaşanan kavga bize gösterdi ki geçmişte 2013 yılına kadar, Gezi'ye kadar en net, 17-25 Aralık'la birlikte Gezi'ye kadar aslında su yüzüne çıkmayan cemaatle yaşanan kavgadan AKP diri ayrılabildi. Çünkü burada cemaatin 15 Temmuz darbe girişimi ekmeğine yağ sürdü Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Düşmanı çok daha net gösterebildi. Ayrım yaparken hata yapmışız bile diyebildi hatta. Benim dönemimde palazlandı bu insanlar demek zorunda kaldı Erdoğan diyebildi. Ama bugün bu ayrım yapılacaksa getirilen insanların tamamı Erdoğan eliyle buraya konmuş insanlar. Ve parti özüne dönecekse eğer bu insanları tasfiye etmesi kaçınılmaz. Öyle bir durum yaşanıyor ki herkes bir diğerinden bekliyor tepkiyi şu anda. Tıpkı Türkiye'de yaşandığı gibi. Hani hep söylüyorum ya siyaset Türkiye'nin küçültülmüş bir modeli zaten. Ne yaşanıyorsa siz sokakta, evinizde, kahvede, ne bileyim dışarıda, iş yerinizde ne yaşıyorsanız siyasette de aynı şey yaşanıyor. Ülke normal yaşananın dışında bir yer değil. Bir delilik hakim şu anda. Ama bu deliliğin bir tane temel gerekçesi var. Bilime olan inancın, siyasete olan inancın, demokrasiye olan inancın sadece siyasiler açısından değil halk açısından da yitip gitmesi. Israrla söyledim, ısrarla söylüyorum. Türk halkı demokrasiye inanmıyor. Gerçekten inanmıyor. Herkesin yani bu toplumun çok büyük bölümünün kafasındaki demokrasi anlayışı benim işime yarayacak şeyler yapılsın, kalanları doğru düzgün dursun, kımıldamasın. Herkes böyle. Yani ülkenin sağcısı da böyle bakıyor, solcusu da böyle bakıyor. Kendini sosyal demokrat olarak niteleyen mesela diyor ki bu düzen değişsin ama Kürtler oy versin çekilsin mesela. Sesi çıkmasın hiçbirinin. Bu ülkede kendini aydınlık olarak tanımlayan, geleceğe umutla bakan insan olarak tanımlayan, ülkede var olan yapıları görmeyi reddediyor mesela. Son söz, yöntem. Ne olacak peki? Yani bu tahlili, bu analizi yaptıktan sonra ne olacak? Vallahi bana kalırsa bugün Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısı önemli bir grup toplantısı olacak. Yani bugüne kadar yapılanlar içinde anlatılanlar açısından önemli bir grup toplantısı olacak. Ve 18-19 senelik bölüm içinde Erdoğan'ın vereceği mesajlarla en fazla kamuoyunun gündemini meşgul edeceği toplantı olacak. 2. Yayının başında söylediğim gibi partinin aksaçlılarından tırnak içinde Bülent Arınç'tan bir çıkış bekliyorum ben. Çünkü burada artık bu krizi yaşanan krizi görebilecek kalibrede çok insan kalmadı AKP'nin içinde ve Erdoğan tercih etti bunu. Hiç kimseye suç atmasına ihtiyaç yok. Kendi tercih etti, kendi yaptı. O insanları kendi tasfiye etti. Ve şu anda bu tespiti yapıp Erdoğan'a söyleyebilir mi bilmiyorum. Çok önemli değil bu. Ama bu tespiti yapıp kırılmanın büyüklüğünü ve acilen yapılması gerektiğini söyleyebilecek çok insan kalmadı. Bir tek Bülent Arınç var ortada. Yapar mı? Bence yapacak. Bence bugün grup toplantısını dinleyecek ve ondan sonrasında ya böyle bir görüşme olacak ya tesadüfen mesela daha önceden planlandığı duyurulan bir televizyon programına çıkacak Bülent Arınç. Ama orada söyleyecek bunları. Yani bu ayrımı tırnak içinde bizim yapmamız gerek diyecek. Çünkü medya tamamen gebermiş durumda. Geçmişte burada medyadan da uyarabilenler oluyordu. Artık onlar da kalmadı. Uyarabilecek tek kişi kaldı. Şu anda ciddi anlamda, tıbbi anlamda kangren yaşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Erdoğan'ın kangren olan organı, o bölümü, o dokuyu çıkartıp atması için elinde bir fırsat var ama kullanabilme ihtimali çok düşük. Eğer kullanırsa siyasette kendine bir alanda açacak. Yoksa çok net artık bunun tartışılacak bölümü kalmadı. Medyasıyla, iş dünyasıyla, akademik desteğiyle, oy verenleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi, Dengir Fırat'ın 2017'de Erhum'un söylediği gibi bir metal yorgunluğu değil çok ciddi bir çürüme yaşıyor. Ve bu çürüme sadece görüntüsüyle değil kokusuyla da hafızalarımıza nakşolmaya başladı. İnsanlar sandığa giderken görüntüyü unutsa bile burunlarındaki pis kokuyu unutmayacaktır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, herhangi bir yerinden, çok uzak ya da çok yakın bir ülkeden, belki burnumuzun dibinden, aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayata bakışımız aynı değil. Olmayacak. İlk günden beri biliyoruz ve sıkça söylüyoruz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey. Tam da bu olmalı zaten. Biz aynı şeye inanmamalıyız. Ama aynı şeye inanmasak da aynı ülkeyi seviyor, aynı dünyada iyi yaşamayı istiyorsak o zaman birlikte yaşayacağız. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Farklı düşüneceğiz. Farklı etnik kökenlerden, cinsel yapılardan, inançsızlık düzeylerinden geleceğiz. Engellilik hallerimiz, engelsizlik hallerimiz olacak. Ama bunlar önemli değil. Bizi ayrıştıran şey değil, birleştiren şey önemli. Zenginleştiren şey önemli. Aynı ülkeyi sevmemiz. Ve hepimizin bunu yaşatabilmek için korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden birbirimizle konuşmamız gerekliliğine inanmamız. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki evet işte bu yüzden devam etmeli. Çünkü burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor. Bu yayını desteklemenin yolları unsal@unsalunni.com adresine bir mail atarsanız ben size katkı iletmenin bütün yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama mesela YouTube'a abone olmanız bu yolların içinde çok önemli ve öncelikli olanlardan bir tanesi. Parasız pulsuz bir şey. YouTube'da Ünsal Ünlü ismini arayarak kanala abone olabilirsiniz. Ya da unsalunni.com.tr adresinde yani benim internet sisteme girip oradaki abone ol tuşunu kullanabilirsiniz. Yanında katıl diye bir düğme göreceksiniz. İsterseniz kullanmanız üzere. Şu hikayesi YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj bu. Küçük aylık 3 ayrı bölümde 3 ayrı derecede katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama isterseniz, istemezseniz böyle mecburiyetiniz yok. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Dediğim gibi unsal@unsalunni.com adresine bir mail atmak katkı iletmenin en önemli yollarından bir tanesi. Ben size bütün yolları anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz o değil. O burada bulunmak. Burada bulunup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Valla değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsın. Buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.